bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Hikayeler. Franz Kafka. Cem Yayın Evi 4. basım 1991. Türkçe'ye çeviren Kamuran Şipal. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Burcu Gülersoy. Cem Yayın Evi, çağımızın büyük yazarlarından Kafka'nın bütün eserlerini Kamuran Şipal'in Türkçesiyle yayınlamaktadır. Kafka'nın ölümünden sonra arkadaşı Max Brod'un hazırladığı bütün eserlerde Bir Savaşın Tasviri, Hikayeler ve Taşra'da Düğün Hazırlıkları adlarını taşıyan 3 hikaye kitabı, Dava, Şato ve Amerika adlarındaki 3 romanı ile günlükleri yer almaktadır. 2 Söyleşi. Tapınanla Söyleşi. Bir zamanlar bir kilise vardı. Her gün oraya giderdim. Gönlümü kaptırdığım kız akşamları bir yarım saat burada diz çöküp tapınır, ben de rahatlıkla kendisini seyrederdim. Bir gün kız gelmedi. Canım sıkılmış tapınanlara bakıyordum ki çelimsiz vücuduyla kendini boylu boyunca döşemenin üzerine atmış genç bir adam ilişti gözüme. Zaman zaman var gücüyle başını alıyor, ahlayıp oflayarak taşlar üzerinde duran ellerinin ayalarına indiriyordu. Yalnızca birkaç yaşlı kadın vardı kilisede. Başörtüleriyle sarıp sarmaladıkları başcağızlarını sık sık yana eğerek döndürüyor ve tapınana bakıyorlardı. Şahsına karşı gösterilen ilgi mutlu kılar gibiydi genç adamı. Çünkü her sofuluk nöbetinden önce gözlerini çevresinde gezdiriyor, kendisine bakanların çok olup olmadığını anlamak istiyordu. Bense bunu yakışıksız bir davranış gördüm. Kiliseden çıkar çıkmaz gidip kendisiyle konuşmaya ve neden bu türlü tapındığını sorup öğrenmeye karar verdim. Evet, benim kızım gelme işine içerlemiştim. Ama ancak bir saat sonra doğrulup kalktı adam. Titizlikle istavroz çıkardı. Arada bir duraklayarak kutsal su kurnasına yürüdü. Hemen seyirtip kurna ile kapının arasına dikildim. Bana bir açıklamada bulunmadan ona yol vermeyeceğimi biliyordum. Kesin bir tavırla konuşacağım zaman konuşmaya hazırlık olarak hep yaptığım gibi ağzımı büzdüm, vücudumun ağırlığını ileri doğru uzatılmış sağ ayağıma verip sol ayağımı parmak uçları üzerinde gevşecik tuttum. Sonra bu da bir sağlamlık veriyordu bana. Hani adam kutsal suyla yüzünü ıslatırken göz ucuyla bana bakıyor olabilirdi. Ama belki de beni daha önceden fark ederek telaşa kapılmıştı. Çünkü hiç beklenmedik bir anda fırlayıp çıktı kapıdan. Cam kapı çat diye arkasından kapandı. Hemen peşi sıra seyirttim. Kapının önüne çıkınca baktım kayıplara karışmıştı. Çünkü yakında birkaç dar sokak bulunuyordu ve trafik yoğundu. Sonraki birkaç gün adam ortalarda gözükmedi. Ama benim kız yine eskisi gibi kiliseye gelmeye başlamıştı. Omuz kısımlarında saydam danteller görülen, gömleğinin yarımayı dantellerin altında kalıyordu. Siyah bir giysi giyiyor, dantellerin alt kenarından aşağı inen ipek kumaş güzelim bir yaka oluşturuyordu. Kız artık geldiğinden adamı unutmuştum ve sonradan adam kiliseye yine düzenli uğrayıp alışık olduğu gibi tapınmasını sürdürdüğünde de kendisiyle ilgilenmedim. Ama o hep büyük bir aceleyle yüzü benden başka yana dönük yanımdan geçip gidiyordu. Belki de onu hareket eder durumdan başka türlü düşünemediğim için öyle geliyordu bana. Sonunda duruyor olduğu zaman bile kendisini kilisenin içinde sessiz saklı süzülüp gidiyormuş gibi görmeye başladım. Bir gün odamda fazla oyalanmış, geç kalmıştım. Yine de kalkıp gittim kiliseye ama benim kızı bulamayarak eve dönecek oldum. Birden yine döşemenin üzerine serilmiş yatan bu genç adama ilişti gözüm. Ansızın eski olay geldi aklıma. İçimde bir merak uyandı. Parmak uçlarıma basarak kapıya vardım. Burada oturan kör bir dilencinin eline birkaç kuruş tutuşturup kapının açık kanadının arkasına dilencinin hemen yanı başına sıkıştım. Bir saat oturup bekledim ve belki kurnazca bir yüz takındım bu arada. Olduğum yerde kendimi rahat hissettim ve ileride sık sık buraya gelmeye karar verdim. Bekleyişimin ikinci saatinde tapınan için burada böyle pineklemeyi saçma buldum. Ama yine de bir üçüncü saati beklemekle geçirdim. Artık kızmıştım. Örümceklerin giysimin orasına burasına tırmanmasını ister istemez sineye çektim. Derken içeride kalan son kimseler de sesli sesli soluyarak kilisenin karanlığından dışarı çıktı. Sonunda o da göründü. Sakınarak yürüyor, ayaklarını basmadan önce parmak uçlarıyla yeri usulcacık yokluyordu. Doğrulup kalktım. Kestirmeden uzun bir adım atarak onu yakaladım. ''İyi akşamlar'' dedim. ve elim yakasında onu itip kakarak basamaklardan aşağı indirip kilisenin önündeki aydınlık alana çıkardım. Aşağıda tamamen kararsız bir sesle "İyi akşamlar canım efendim" diye cevapladı. "Bana kızmayınız ne olur. Sizin bu son derece sadık bendenize kızmayınız." "Pekala," dedim. "Ancak size sormak istediğim birkaç şey var. Geçen hafta elimden kurtuldunuz ama şimdi pek başaramayacaksınız bunu." "Siz merhametli birisiniz beyciğim. Eve gitmeme izin verirsiniz sanırım. Ben acınacak bir kimseyim. Doğrusu bu." Sesim o sırada yanımızdan geçen tramvayın gürültüsüne karışarak "Hayır, hayır!" diye haykırdım. "Sizi koy veremem. Tam da benim hoşlanacağım şeyler bunlar. Siz benim için bir devlet kuşusunuz. Bravo bana ki sizi yakalayabildim." Bunun üzerine dedi ki "Hay Allah! Hayat fışkıran bir kalbiniz, sanki mermerden oyulmuş bir kafanız var. Benim için devlet kuşu diyorsunuz. Bana göre ne kadar mutlu olmalısınız. Ancak benim mutsuzluğum sallanıp duran bir mutsuzluktur. Sivri bir uçta sallanıp duran bir mutsuzluk. Kurcalanmaya görsün, kurcalayanın üzerine yıkılır hemen. İyi geceler beyciğim." "Öyle mi?" dedim ve sımsıkı kavradım sağ elini. "Soracaklarıma cevap vermezseniz burada yolun ortasında bağırırım. Şu anda dükkan ve mağazalardan çıkan bütün tezgahtar kızlar ve dışarıda onları gözleyen sevgilileri dört bir yandan koşup gelerek buraya toplanır. Çünkü sanırlar ki bir kupa arabasının atlarından biri yığılıp kalmıştır yere. Ya da buna benzer bir şey olmuştur. O zaman sizi gösterir, nasıl biri olduğunuzu anlatırım kendilerine." Ben böyle deyince ellerimin birini bırakıp birini öpmeye başladı. "Bilmek istediklerinizi söyleyeceğim. Yalnız ne olur şu karşıki yan sokağa girelim." Ben peki der gibi başımı salladım, karşı sokağa yürüdük. Ne var ki o birbirinden hayli aralıklı sarı fenerlerle aydınlatılan sokağın karanlığıyla yetinmedi. Beni eski bir eve doğru çekip ahşap bir merdivenin önünde asılı duran ve içinden yere gaz damlayan lambanın altına götürdü. Burada cebinden özenle bir mendil çıkarıp basamaklardan birinin üzerine yaydı. "Buyurun oturun beyciğim," dedi. "Sorularınızı oturduğunuz yerden daha kolay sorabilirsiniz. Ben ayakta kalacağım. Sorularınızı ayakta daha iyi cevaplandırabilirim. Ancak ne olur eziyet etmeyin bana." Bunun üzerine oturdum. Başımı kaldırıp gözlerimi kısarak ona baktım ve "Siz tam bir tımarhane kaçkınısınız," dedim. "Evet, tam bir tımarhane kaçkını. Kilisedeki o davranışınız da nedir öyle? Ne sinirlendirici. Sizi görenler için ne tatsız şey. Size bakmaktan nasıl huşu içinde tapınabilir insan?" Vücudunu duvara yapıştırmıştı. Yalnızca başı havada serbest deviniyordu. "Sinirlenmeyin canım. Hani sizi ilgilendirmeyen şeylere ne diye sinirlenesiniz? Kendim salakça davransam buna içerlerim. Ama salakça davranan bir başkası ise sevinirim doğrusu. Onun için başkalarının beni seyretmesi yaşamımın amacıdır dersem bana kızmayınız." "Neden söz ediyorsunuz siz kuzum?" diye bağırdım. Basık tavan için fazla yüksek çıkmıştı sesim. Ama ses tonumu alçaltmaktan da çekindim. "Sahi neden bahsediyorsunuz siz?" "Evet, durumunuzu seziyorum. Hatta sizi ilk gördüğüm anda sezmiştim. Deneyim sahibiyimdir. Bunun karada bir deniz tutmasından başka şey olmadığını söylersem şaka ediyorum sanmayın. Öyle bir deniz tutması ki nesnelerin gerçek adlarını unutmuşsunuzdur da şimdi çabuk çabuk ve gelişi güzel atlar saçarsınız üzerlerine. Aman çabuk, aman çabuk. Ne var ki kendilerinden pek uzaklaşmaya kalmadan yine adlarını unutursunuz. Kırda Babil Kulesi adını verdiğiniz kavak, çünkü bir kavak olduğunu bilmez ya da bilmek istemezsiniz, yine isimsiz iki yana sallanıp durur. Aslında sizin sarhoş Nuh demeniz gerekirdi ona." "Söylediklerinizi anlamadığıma doğrusu seviniyorum," deyince biraz afalladım. "Sinirlenmiş ama sevinmekle anladığınızı gösteriyorsunuz," diye cevapladım hemen. "Ona ne şüphe sayın beyciğim, ama konuştuklarınız da tuhaf şeyler hani." Elimi bir yukarıki basamağın üzerine koyarak arkama yaslandım. Boksörlerin son kurtuluş çaresi olup karşı tarafın saldırısına imkan vermeyen bir konumda sordum. "Başkalarının da sizinle aynı durumda olduğu varsayımından yola koyularak kendinizi kurtarmak istemeniz hoş doğrusu." Bunun üzerine cesaretlenir gibi oldu. Vücuduna bir birlik ve bütünlük sağlamak üzere ellerini kavuşturdu, biraz isteksiz. "Ancak bunu herkese karşı yaptığım yok," dedi. "Örneğin size karşı. Çünkü elimden gelen bir şey değil. Ama elimden gelse sevinir, o zaman kilisedeki insanların ilgisini gereksinmezdim. Bu ilgiye de neden gereksinim duyduğumu biliyor musunuz?" Soru karşısında çaresiz kaldım. Elbette bildiğim yoktu bunu. Sanırım bilmek de istemiyordum. "Zaten buraya gelmeyi de ben istemedim," dedim o zaman kendi kendime. Gel gör ki bu adam beni anlattıklarını dinlemeye zorlamıştı. Dolayısıyla o anda başımı sallamam yeter. Sorduğu şeyi bilmediğimi açıklayabilirdim ama başımı bir türlü oynatamadım. Karşımda dikilen o ise gülümsedi. Sonra başını dizlerine doğru eğdi ve uykulu bir yüzle anlatmaya koyuldu. Kendi yaşantılarıma dayanarak yaşadığıma inandığım bir an olmadı hiç. Diyeceğim, çevremdeki nesneleri ancak kırık dökük tasarımlar halinde algılayabiliyorum. Öyle ki nesneler bir vakit yaşamışlar da şimdi ortadan silinip gidiyorlarmış gibi geliyor bana. Her zaman beyciğim, nesneleri kendilerini bana göstermeden önceki durumlarıyla görmeyi dilemişimdir. Bu durumlarıyla güzel ve dingin olmalılar. Herhalde böyledir. Çünkü insanların nesnelerden sık sık bu yolda söz ettiklerini işittim. Derken benim susup da hoşnutsuzluğumu yalnız yüzündeki seyirmelerle açığa vurduğumu görerek sordu. Yoksa insanların böyle konuştuklarına inanmıyor musunuz? Başımı sallayarak dediklerini doğrulamam gerekiyormuş gibi geldi bana ama yapamadım. Sahi inanmıyor musunuz sözlerime? Oh, dinleyin bakın. Çocukken bir gün kısa bir öğle uykusundan gözlerimi açmıştım. Henüz üzerimde tam bir mahmurluk vardı. Annemin doğal bir tonla balkonda aşağı şöyle seslendiğini işittim. Ne yapıyorsun hayatım? Bu ne sıcak böyle? Bir kadın bahçeden cevap verdi. Yeşillikler ortasında ikindi kahvesi içiyorum. Bu sözleri ikisi de üzerinde pek düşünmeden, sanki biri ötekisinin ne diyeceğini önceden biliyormuş gibi açık seçiklikten uzak bir ifadeyle söylemişti. Ansızın bana bir soru yöneltilmiş gibi bir sanı uyandı içimde. Bir şey arar gibi elimi pantolonumun arka cebine attım. Ama aradığım bir şey yoktu. Sadece konuşmanın beni ilgilendirdiğini belirtmek için dış görünümümü değiştirmek istemiştim. Bir yandan anlatılan olayın benim bir türlü akıl erdiremeyeceğim kadar tuhaflığını ileri sürdüm. Hem gerçekliğine inanmadığımı ve benim sezinleyemediğim bir amaçla uydurulmuş olabileceğini ekledim. Sonra gözlerimi yumdum çünkü sancıyorlardı. Oh, sizin de benim gibi düşünmeniz ne iyi. Bunu söylemek için beni yolumdan alıkoymanız bencillikten uzak bir davranış doğrusu. Değil mi ama dimdik ve sert adımlarla yürüyemediğim, bastonumla kaldırım taşlarına vurmadığım ve yanımdan gürültüyle geçen kimselerin giysilerine sürtünerek ilerlemediğim için ne diye utanayım ya da ne diye utanalım? Daha çok kemikli omuzlarıyla bir silüet gibi arada bir vitrin camlarında kaybolup binalar boyunca sekip gittiğim için haklı olarak inatla yakınmam gerekmez mi? Şu geçirdiğim günlere bakın bir. Niçin her şey bu kadar berbat yapılmış? Öyle ki yüksek evler ortada görünür bir neden bulunmaksızın çöküveriyor bazen. Enkaz yığını üzerine tırmanıyor, karşıma kim çıkarsa soruyorum. Nasıl olur acanım? Bizim kentte daha yeni bir bina, sonra beşincisi bugün, düşünsenize bir. Bakıyorum kimse bana cevap vermiyor. Çok vakit insanlar sokakta devrilerek cansız serilip kalıyor yerde. Derken dükkan ve mağaza sahipleri, dükkan ve mağazaların mallardan geçilmeyen kapılarını açarak çevik adımlarla seyirtiyor, ölüyü alıp oradaki bir eve taşıyorlar. Dışarı çıkıp birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar ardından. Günaydın, gökyüzü de soluk bugün. Eşarpların sürümüne diyecek yok. Öyle, savaş. Söz konusu evden içeri süzülüyor, parmağımı bükerek elimi birçok kez kaldırıp indirdikten sonra apartman yöneticisinin penceresini tıklatıyorum. Beyefendi, diyorum nazik. Demin sizin buraya bir ölü getirdiler. Onu bana gösterir misiniz lütfen? Adamın bir karara varamamış gibi başını salladığını görerek kesin bir tonla ekliyorum. Beyefendi, ben gizli polisim. Hemen bana ölüyü göstermenizi istiyorum. Adam, bir ölü mü? Diye soruyor. Ve sanki kendisine hakaret edilmiş gibi bir sesle, hayır, ölü falan yok bizim burada, diye ekliyor. Bizim burası namuslu bir evdir. Bunun üzerine selam verip uzaklaşıyorum. Ama derken büyük bir alandan geçmek zorunda kalınca her şeyi unutuyorum. İşin güçlüğü bozguna uğratıyor beni. İkide bir kendi kendimi düşünüyorum. Kibir ve azametlerinden bu kadar büyük alanlar yaparlar da ne diye alanın bir başından öbür başına taştan bir korkuluk yapmazlar. Bugün güneybatıdan bir rüzgar esiyor. Alan üzerindeki havada hırçın bir hal var. Belediye sarayındaki kulenin sivri ucu küçük çemberler çiziyor. Bu curcunayı neden susturmaya çalışmazlar? Bütün pencerelerin camları takırdıyor. Sokak fenerleri bambu kamışları gibi eğilip bükülüyor. Sütun üzerindeki Meryem Ana'nın pelerini kıvrım kıvrım. Fırtına pelerini çekip çekiştiriyor. Peki ama bunu kimsenin gördüğü yok mu? Kaldırım taşları üzerinde yürümeleri gereken erkek ve kadınlar havada süzülüyor adeta. Rüzgar biraz soluklanmak üzere mola verdi mi, oldukları yerde duruyor, birbirleriyle birkaç laf ediyor, eğilerek birbirlerini selamlıyor. Ama rüzgar yeniden esmeye görsün, karşı duramayıp hep birden tabanları kaldırıyorlar. Şapkalarına sımsıkı sarılmaları gerekiyor. Ama tatlı bir hava karşısında bulunuyorlarmış gibi yine de gülüyor gözlerinin içi. Bir tek ben korkuyorum. Onun bu sözlerinden alınmış, dedim ki, daha önce anlattığınız olay var ya, hani anneniz ve bahçedeki kadınla ilgili. Doğrusu ben hiç de tuhaf bulmuyorum. Böylesi çok olay görüp işittim. Hatta kendim yaşadım bazısını. Bu sizin anlattığınız nihayet pek doğal bir şey. Sanır mısınız balkonda olsaydım ben de aynı şeyi sormaz, bahçeden de aynı cevabı vermezdim. İşte öylesine sıradan bir olay. Ben bunu söyleyince halinde pek mutlu bir ifade belirdi. Şık giyinmiş olduğumu, boyun bağımın hoşuna gittiğini açıkladı. Hem ne narin bir tenim varmış ve iltifatlar sonradan geri alındıklarında her zamankinden kesin nitelik kazanırmış. Sarhoşla söyleşi. Ufak adımlarla kapıdan çıkar çıkmaz ayı ve yıldızları, büyük kubbeli göğüyle belediye sarayı, Meryem Ana sütunu ve kilisesiyle ring alanı birden üzerime çullandı. Sessiz sakin yolun gölge kısmından ayrılıp ay ışığına geçtim. Pardüsümün düğmelerini çözüp ısınmaya çalıştım. Sonra ellerimi kaldırarak gecenin uğultusunu susturup düşünmeye koyuldum. Hani öyle gerçekmişsiniz gibi yapmanız da ne oluyor? Yeşil kaldırımın üzerinde böyle gülünç durumda dikilen benim, gerçek olmadığıma beni inandırmak mı niyetiniz? Ama senin gerçek olduğun zamanlar çok gerilerde kaldı ey gök. Ve sen ey ring alanı asla gerçekten var olmadın. Doğru, hala bana bir üstünlüğünüz var ama ben ancak sizi rahat bıraktığım zaman. Allah'a şükür ki ay ay değilsin sen artık. Belki de ay adını verdikleri sana hala ay demekle savsakça davranıyorum. Sana acayip renkli unutulmuş kağıt fener diyecek olsam ne diye öyle kibirli davranmazsın artık. Meryem Ana sütunu desem ne diye kendini bayağı çekip geriye alırsın. Sonra sana sarı ışık saçan ay dedim mi takındığın o gözdağı veren tavrını da göremiyorum artık. Gerçekten bana öyle geliyor ki sizi düşünmek size yaramıyor. Cesaret ve sağlığınızdan başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Tanrım, düşünen adam sarhoştan ders alsa ne verimli bir şey olurdu. Niçin her taraf böyle sessizleşti? Rüzgar kesildi galiba. Ve çokluk sanki küçük tekerlekler üzerinde alanda oradan oraya yuvarlanan evceizler şimdi yere kakılmış gibi duruyor. Suskun, suskun. Başka vakit onları zeminden ayıran ince ve kara çizgi asla seçilmiyor. Derken koşmaya başladım. Bir engelle karşılaşmaksızın 3 kez büyük alanın çevresini dolandım. Bir sarhoşa rastlamayınca hızımı azaltmadan ve yorgunluk duymadan Karl Sokağı'na doğru seyirttim. Gölgemde çokluk benden kısa, duvar üzerinde sanki duvarla caddenin zemininin oluşturduğu çukur yolda benimle geldi. İtfaiye binasının önünden geçerken Kleiner Ring'den doğru bir ses işittim. O yana sapınca çeşmenin korkuluğunun önünde bir sarhoşun dikildiğini gördüm. Kollarını yatay durumda uzatmış tutuyor, ayağındaki tahta sandallarla yeri dövüyordu. İlkin durup biraz soluklanmak istedim. Sonra ona doğru yürüyüp silindir şapkamı çıkarttım ve tanıttım kendimi. İyi akşamlar benim nazenin beyzadem. Yaşım 23 ama bir adım yok henüz. Oysa siz şaşırtıcı, hatta ahenk taşan bir isimle donanmış olarak o büyük kent Paris'ten geliyorsunuz kuşkusuz. Baştan çıkmış Fransız sosyetesinin düpedüz yapay kokusu kuşatmış çevrenizi. Giysilerinin cicili bicili kuyrukları merdivenlerin basamakları üzerine yayılır, kuyrukların uçları henüz bahçenin kumları üzerinde bulunurken kendileri yüksek ve aydınlık terasa çoktan varmış, incecik belleriyle alaylı alaylı dönüp arkalarına bakan o gözleri boyalı büyük hanımefendileri gördünüz elbet. Öyle değil mi? Dört bir yana dikilmiş uzun direklere daracık fraklar ve beyaz pantolonlarla uşaklar tırmanır, ayaklarını direklere dolar, belden yukarılarını çokluk arkaya ve yana eğerler. Kalın iplerle kocaman gri tenteleri yerden kaldırıp yukarıya gelmeleri gerekmektedir. Büyük hanım sisli bir sabah dilemiştir çünkü. Onun geğirmesi üzerine adeta irkilmiş, sürdürdüm konuşmamı. Sahi doğru mu? O bizim Paris'ten mi geliyorsunuz beyciğim? O fırtınalı Paris'ten. Ah, o romantik hayaller kasırgasından mı geliyorsunuz? Onun yeniden geğirmesi üzerine şaşırmış, biliyorum dedim. Büyük bir şeref benim için. Sonra pardüsümün düğmelerini çarçabuk ilikleyerek ateşli ve çekingen konuşmamı sürdürdüm. Biliyorum, beni bir cevaba layık görmüyorsunuz. Ama size bugün bunları sormasaydım artık hep ağlamaklı bir hayat yaşardım. Rica ederim söyleyin benim şık beyzadem. Bana anlatılanlar doğru mu? Sadece süslü püslü giysilerden oluşan kadınlar var mı Paris'te? Sokak kapısından başka kapıları bulunmayan evler var mı? Doğru mu pazarları kent üzerinde gökyüzünün açık mavi renge boyandığı? Hepsi yürek biçiminde tıkız ak bulutçuklarla bezendiği, sonra içinde ağaçlardan başka şeye rastlanmayan ve ziyaretçilerle dolup taşan bir müzenin bulunduğu, üzerlerine iliştirilmiş küçük levhalarda ağaçların en ünlü kahramanlar, caniler ve sevgililerin isimlerini taşıdığı doğru mu? Sonra bir de şu haber, şu anlaşılan yalancı haber. Öyle değil mi? Şu Paris sokakları ansızın dallanıp budaklanır, sessiz sakin değildir, öyle değil mi? Her şey her vakit yolunda gidecek diye bir şey yoktur. Hem nasıl gitsin? Bazen bir kaza olur ve kaldırımlara adeta dokunmayan büyük kentli adımlarıyla yan sokaklardan insanlar çıkıp gelerek bir araya üşüşür. Hani hepsi merak içindedir ama düş kırıklığına uğramaktan da korkarlar. Ne var ki birbirlerine çarptılar mı yerlere kadar eğilir ve özür dilerler. Çok üzgünüm, kaza oldu. Öyle olduğunu kabul ediyorum. İsmim Jérôme Paroche. Rue de Cabotin'den baharatçı dükkanım var. İzin verirseniz sizi yarın öğle yemeğine davet etmek istiyorum. Karım da hani pek sevinecektir. İşte böyle konuşup dururlar. Oysa sokak uyuşukluk içindedir ve bacalardan tutan dumanlar evlerin arasına çöker. Böyledir herhalde. Ayrıca olacak şey mi? Kibar bir semtin işlek bir bulvarında iki araba dursun, uşaklar ağır başlı kapıları açsınlar. Sekiz soylu Sibirya kurt köpeği raks eder adımlarla arabalardan insin aşağı, havlayıp sıçrayarak dolu dizgin yolu tutsun. Ve sonra densin ki Paris'in kılık değiştirmiş züppe gençleridir bunlar. Gözlerini sımsıkı yummuştu. Ben susunca iki elini ağzına soktu. Çenesini çekip çekiştirmeye başladı. Giysisi baştan aşağı pislik içindeydi. Belki şarap içilen lokallerin birinden kapı dışarı edilmişti de olup bitenin farkında değildi henüz. Belki gündüzle gece arasındaki o kısa ve alabildiğine sessiz ara buydu. Hani başımız biz beklemezken ensemizden sarkar, hani her şey biz farkına varmaksızın biz kentlerini seyretmediğimiz için hareketten kesilir ve sonra yitip gider. Biz ise eğilip bükülmüş vücutlarımızla tek başımıza kalırız. Ardından çevremize bakınır, artık hiçbir şey görmez, havanın herhangi bir direncine de hissetmez ama içten içe anılarımıza tutunuruz. Az çok yakınımızda evler olacaktı. Evlerin çatıları ve Allah'a şükür köşeli bacaları vardı. Bacalardan evlerin içine yağan karanlık, tavan aralarından geçerek çeşitli odalara dökülürdü. Ve yarın bütün inanılmazlığına karşın her şeyin görülebileceği bir gündüzün başlayacak oluşu ne büyük mutluluktur. Sarhoş ansızın kaşlarını kaldırdı. Kaşlarıyla gözlerinin arasında bir parıltı belirdi. Ardından kesik kesik konuşarak açıklamaya koyuldu. Hani diyeceğim, hani uykum var, uykum olduğu için de gidip yatacağım. Hani diyeceğim, Wenzel alanında bir eniştem oturuyor. İşte oraya gidiyorum. Eniştemin yanında kalıyorum çünkü. Çünkü yatağım orada. Gidiyorum evet. Ancak ismi ne eniştemin? Nerede oturuyor? Bildiğim yok. Unuttum galiba. Ama ne çıkar? Çünkü bir eniştem var mı onu da bilmiyorum. Eh gidiyorum artık. Ne dersiniz? Onu bulabilecek miyim? Hiç duraksamadan elbette diye cevapladım. Ama siz yabancı ülkelerden geliyorsunuz diye ekledim. Tesadüfen uşaklarınız yanınızda değil. Müsaade buyurun sizi ben götüreyim. Sesini çıkarmadı. Girmesi için kolumu uzattım.